Merhaba, ben Mehmet Hamdi Bol. Para Sohbetleri Podcast'in 15. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz para kazanmaya bugün başlasam nasıl bir yol izlerdim? Bu başlık nereden çıktı? Bana çok fazla sorulan bir soru olan siz para kazanmak için hangi yöntemleri kullanıyorsunuzu bugüne uyarlamak için. Neden böyle bir şey yapıyorum? Çünkü bu işi ne kadar uzun süredir yaptığınıza bağlı olarak, ne zaman başladığınıza bağlı olarak, hangi sınıfa, hangi kısma hedeflediğinize bağlı olarak kazancınız değişebilir. Bunu yaparsan şu kadar para kazanırsın, şunu yaparsan bu kadar para kazanırsın, şunu yaparsan kesin para kazanırsın demek çok yanlış ve aldatıcı olur. Bunun yerine ben şöyle bir yol izlemeye çalışacağım. Eğer bugün para kazanma yolculuğuna başlasaydım ne yapardım? Nasıl bir yol izlerdim ve ben geçmişte neler yaptım, neleri yaptığıma pişman oldum veya farklı yapmak isterdim, bu bölümde anlatmaya çalışacağım. Bu bölüm yılların tecrübesini içerir. Tabii her zaman olduğu gibi benim amacım sizlere motivasyon ve bilgi kıvılcımlarını çakmak. Uygun görürseniz bu kıvılcımı alırsınız, geliştirirsiniz, beğenirseniz kıvılcımın devamını getirirsiniz. O size kalmış. Bugüne kadar ben bu kıvılcımı almış, fark etmiş, takdir etmiş kişilerle tanıştım, sohbet ettim. Benim de en büyük kazancım bu oldu. Her zaman olduğu gibi yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi üniversiteyi kazandığım gün kendi evime çıktım arkadaşlar. Ailemden ayrılıp kendi evime çıktım. Tabii ki çalışıyordum. Onu da parantez içinde belirtmekte çok büyük fayda görüyorum. Bugünkü aklım olsaydı hemen ayrı eve çıkmazdım. O gün çok cazip gibi gözükse de bugünkü aklım olsaydı eve yaşamaya yaptığım masrafı biriktirirdim. Bu kadar basit. Maaşlı bir işte çalışmaya başladım ben. Yine bugünkü aklım olsa zamanımı para karşılığında satmazdım. Gelelim önemli konuya. Bunun yerine ne yapardım? Tabii ki ben günümüze uyarlayarak bugün başlasaydım ne yapardımı anlatmaya çalışacağım. İlk başta çevremdeki insanların yapmaya üşendiği veya yapamadığı dijital işleri yapardım. Şimdi ne demek istiyorum dijital iş demekle? Örnekle anlatmaya çalışayım. Benim çevremde neredeyse herkesin, her firmanın bir internet sitesi var. Ama hepsinin, hadi hepsi demeyeyim ama büyük çoğunluğunun internet siteleri sanki binlerce yıllıkmış gibi duruyor. Bunları düşük ve orta bütçe ile yenilerdim. Anahtar kelime düşük ve orta bütçe ile yenilerdim. Burada önemli bir noktanın altını çizmek istiyorum. Şimdiki gençleri gözlemlediğim zaman böyle benzer bir iş için işte o internet sitesini yenileyelim dedik ya, iş teklifi verdiğine resmen pişman ediyorlar kişiler ya da firmaları. Şunu da ekleyelim, bu olmazsa olmaz, bunu kesinlikle koymamız lazım, bunu koymazsak bize gülerler, şunu yapmazsak çağın çok gerisinde kalırız, bunsuz sistemi olur ve bunun gibi şeyleri sıralayıp masraf olarak da minik bir servet çıkartıyorlar. Arkadaşlar, sözünü ettiğimiz site, yani sizin de hepinizin çevresinde vardır. Benim çevrem çok geniş olduğu için çok kişiye dokunabiliyorum bu anlamda. Bu bahsettiğim siteler zaten çok eski ve neredeyse işlevselliğini kaybetmiş siteler. Şimdi bunları mükemmel yapmaya çalışırsanız müşteriyi korkutursunuz. Ayrıca da müşteriyi maddi olarak batırmaya da hiç gerek yok. Yüksek bir fatura çıkardığınız zaman zaten insanlar korkuyorlar ya da vazgeçiyorlar. Ben ne dedim? Düşük ve orta bir bütçeyle yenilemek dedim. Aslında iyileştirmek de diyebiliriz. Gerekli olan burada iyileştirmek. İşte ben bu noktadan başlardım. İnsanların internet sitelerini iyileştirirdim. Kişilerle çalışırken daha ufak ücretler, firmalarla çalışırken biraz daha yüksek ücretler talep ederdim. Ve bunları yaparken de müşteri memnuniyetini çok fazla ön plana çıkartırdım. Neden? Çünkü memnun müşteriler arkadaşlarına ve çevrelerine, iş arkadaşlarına, komşularına, kendi arkadaşlarına tavsiye ederek yeni müşteriler bulmama yardımcı olurdu. Reklam vermek yerine, tanıtıma bütçe ayırmak yerine insanları memnun ederek çevrelerine tavsiye etmelerini sağlardım ve bunu açık açık da rica ederdim. Yine zamane gençlerinin yaptığı bir hataya kesinlikle düşmezdim. Ne yapıyor gençler? İşi almak için ucuza yapıyorlar veya bu sefer kazanmayayım da bir sonraki sefere kazanırım ya da fayda görürüm diye düşünüyorlar. Bu çok ciddi bir tuzak arkadaşlar. Böyle düşünmek, hani bu sefer kazanmayayım daha sonra kazanırım mantığı, hem işe hem de müşteriyle olan ilişkiye çok ciddi zarar vermekte. İnternet sitesi haricinde ne yapardım? Dijital işler dedik ya. Bir düşünelim beraberce. Özellikle firmaların sosyal medya hesaplarına çeki düzen verirdim. Ve bunu yaparken de firmada bu işle ilgilenen kişiye bu anlamda eğitim verirdim. Bu ikisini yapmak yine ilk başta yapacaklarım arasında olurdu. Ama dikkatinizi çekmek istiyorum. Firmaya sen sosyal medya hesaplarını bana ver, en iyi ben yönetirim demiyorum. Çoğu kişinin yaptığı gibi. Gel beraber şekillendirelim, bir yön çizelim ve senin elemanını bu yönde eğitelim diyorum. Dijital işler derken ne demek istediğimi sanırım bu örneklerle anlatabildim. Bu süreçte en kısa sürede de firmamı kurardım. Firma olduğu zaman biliyorsunuz yaptığınız işlerde ve müşteri gözünde bir adım öteye gidiyorsunuz. Firma sahibi olmayan kişiye göre bir adım öne gidiyorsunuz. Bazı arkadaşların yaptığı gibi böyle havalı isimli limited veya anonim şirketi kurmaya kesinlikle gerek yok. İlk başta şahıs şirketi rahat rahat işinizi götürür. Firma kurduktan sonra ne yapardım? E-ticarete başlardım. Burada çok önemli uyarılarım var. Bir, kesinlikle dropshipping yapmazdım. Malı sen sat, ben göndereyim. Sen malı hiç görmeden müşteriye gitsin. Dropshipping'i bilmeyenler için çok kısaca özetledim. Kesinlikle ve kesinlikle dropshipping yapmazdım. Kendi stoğunu görmediğim, kendi tutmadığım, dokunmadığım, bilmediğim malı kesinlikle satmazdım. İkincisi, kesinlikle ve kesinlikle her şeyi satmaya çalışmazdım. Üçüncüsü, herkesin yaptığından farklı bir şey yapardım. Peki, bunların doğrultusunda ne yapardım? E-ticarete başlarken acele etmeden ürün grubunu çok dikkatli bir şekilde seçerdim. Bunu araştırırdım, tartardım. Ondan sonra acele etmeden bir ürün grubu seçerdim. Ve bunu yaparken de o ürün grubunu mümkün oldukça diyelim dar tutardım. Her şeyi satmak yerine belli bir ürün grubunda uzmanlaşmak gerekli. Örnek olsun diye veriyorum. Siteler gerçektir ama sadece örnek olsun diye veriyorum. Tüm kırtasiye ürünlerini satmak yerine sadece kalem satan kalemkutusu.com, tüm kırtasiye ürünlerini satmak yerine sadece defter satan deftersepeti.com. İki site içinde konuşuyorum. Eğer tüm kırtasiye ürünlerini satarsanız piyasadaki devlere karşı hiç şansınız yok. Uzmanlaşarak belli bir yerde, belli bir grupta kalarak, ürün grubunda kalarak onlara karşı bir şansınız oluyor. Dünyada da aynı, Türkiye'de de aynı. Ayrıca e-ticaret yaparken mümkün olduğunca üst sınıf müşteriyi hedeflerdim. Neden? Hem rekabetin azalması hem de krizlerden daha az etkilenmek için. Gene burada da bir örnek verelim havada kalmasın. Çok sayıda evcil hayvan ürünü satan internet sitesi varken ben çok uzun yıllar önce lüks evcil hayvan ürünleri satan bir site açtım. Ben gerçekten bunu yaptım bu arada. Yani yaptığım şeyi söylüyorum. Ve bu internet sitesinde de tüm hayvanlar yerine, tüm evcil hayvanlar yerine sadece köpekler üzerine uzmanlaştı. Bir evcil hayvan ürünleri satan internet sitesi açtım, e-ticaret sitesi açtım ama bir, lüks ürünler satıyordu. 2, köpekler üzerine uzmanlaşmıştı. Bu arada ilgili firmayı çok uzun zaman önce sattım. Geri gelmişken de bir tavsiyede bulunmakta çok büyük fayda var. Marka, iş modeli ve bunun gibi şeylerle duygusal bağ kurmayın. Gençler bunu çok ciddi şekilde yapıyorlar. Kurduğumuz işin kendisi de bir ürün aslında. Dedim ya az önce lüks pet ürünleri satan firma. Onun kendisi de bir ürün aslında sattığı ürünler gibi. Doğru zamanda, doğru bedele rahat rahat satılabilir. Bu profesyonelliktir arkadaşlar. Aldığınız bedel ile yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Tamam, e-ticaret sitesini kurduk. Sonra ne yapabilirdim? Bugün başlasaydım. Sonrasında e-ticareti sanal pazar yerlerine taşırdım. Sanal pazar yeri biliyorsunuz gitti gidiyor. N11 ve yakın zamanda açılacak olan Amazon Türkiye gibi. Şimdi bazı arkadaşlar hemen itiraz edecek. Bu firmalar ekstra masraf alıyor, ekstra komisyon alıyor, çok pahalı gibi itirazlar edecek ve söylediğimiz zaman ediliyor. Tamam, haklısınız, bu firmalar ekstra masraf komisyon alıyor ama aksi halde ulaşamayacağınız çok sayıda müşteriye ulaşmanızı sağlıyor. Ayrıca biliyorsunuz bunların çoğunda da satış yapmazsanız, hani mağaza açmazsanız ve az ufak sayıda ele ürün satarsanız, mağaza açmazsanız tekrar ediyorum, sadece sattığınızdan komisyon ödersiniz. Büyük mağaza açarsanız mağazanın da hiç satış yapmasanız bile aylık bir ücreti var. Şimdi şöyle işliyor arkadaşlar. İnsanlar firmalarla ve sizinle ya da sizin markanızla buralarda tanışıyorlar. Buralarda işte gitti gidiyor da N11'de alışveriş yapıyorlar. Memnun kalırlarsa sizin e-ticaret siteleriniz üzerinden de devam ediyorlar. Neden buralarda tanışıyorlar? Çünkü bu sanal pazar yerleri biliyorsunuz arada garantör oluyor. Bir şekilde X firması Y müşterisine ürününü göndermezse, hatalı gönderirse, eksik gönderirse, bozuk gönderirse, kırık gönderirse, negatif bir durum yaşandığı zaman bu sanal pazar yerleri arada parayı tuttuğu için insanların zarar görmesini engelliyorlar. Müşteriler de bunu biliyor arkadaşlar. Birkaç kez orada alışveriş yaptıktan sonra sizin kendi internet sitenize de yönelebiliyorlar. Kısaca toparlamak gerekirse, eğer para kazanmaya bugün başlasaydım, 1. Çevremdekilerin dijital işlerini yapardım. 2. Firmamı hemen kurardım. 3. Firmamı kurduktan hemen sonra e-ticarete başlardım. 4. Yaptığım e-ticareti sanal pazar yerlerine taşıyarak yeni müşterilere ulaşmaya çalışırdım. Ayrıca orada da satış yapardım. Belki daha önce söylemek gerekirdi ama tüm bu süreci, az önce saydığım süreci haftalık olarak video çeker, video haline getirir, bir YouTube kanalı açar, yüklerdim. Haftada bir rutin olarak kesin video yüklerdim. Önemli gelişmelerde de işte mesafe kat ettiğimiz zaman, bir başarı kazandığımız zaman da bunları ekstra video olarak yüklerdim. Neden bir YouTube kanalı açardım? Süreci videolar halinde koyardım. 3 tane sebebi var. 1. Bu videolar ilerisi için bir gelir kapısı oluşturur. YouTube kazançları çok kolay değil. Ben her zaman bunu söylüyorum, biliyorsunuz. YouTube'dan para kazanmaya başlamak kolay değil ama belli bir birikime ulaştıktan sonra kayda değer kazançlar elde etmek mümkün. Her işte de aslında böyle değil mi arkadaşlar? 2. İşlerim için insanlara ulaşırdım bu yöntemle. Bir nevi YouTube kanalımı tanıtım ve reklam yapmak için kullanırdım. Açık açık reklam yapmazdım ama sizin veya markanızın isminin çok kişinin önüne çıkması çok büyük bir avantajdır. 3. sebebine insanlara örnek olmak ve insanları motive etmek olurdu. Bu arada parantez içinde gene söylemekte fayda görüyorum. Ben YouTube'a ilk videomu 2012 yılında yüklemişim. YouTube'a ise 2006 yılında kaydolmuşum. Ben 2006 yılında kaydoldum dediğim zaman, hocam 2006 yılında YouTube mu vardı diyor bazı arkadaşlar. YouTube'un kuruluşu 2005'in Şubat ayı. Böyle 2005'in Şubat ayında kurulduğu düşünülürse benim de 2006 yılında kaydolmam oldukça erken bir giriş olarak kabul edilebilir. Podcast'ın bu dakikasına kadar dinleyip benim uzun zamandır takipçim olan arkadaşlar hemen Bitcoin tarafını soracaklardır. Arkadaşlar 2014 yılından beri Bitcoin'le uğraşıyorum. Şimdiki aklım olsaydı ya da şimdi başlama imkanım olsaydı mümkün olan en erken zamanda Bitcoin'e yatırım yapardım. Bu arada şunu da belirtmekte çok büyük fayda var. Bitcoin standart yatırımlara göre farklı ve riskli bir yatırım aracıdır. Benim takipçim bu konuda tecrübelidir, bilgilidir ama podcast üzerinden yeni gelen takipçileri bu konuda uyarmakta çok büyük fayda görüyorum. Şimdiki aklım olsa veya şimdi başlasam, daha önce yaptığım ve bir süre yapmaya devam ettiğim Bitcoin madenciliğine hiç başlamazdım, hiç uğraşmazdım, tabiri caizse hiç bulaşmazdım. Neden? Çünkü sürdürülmesi zor, özel gereksinimleri var. Elektrik tesisatından havalandırmaya, çıkardığı sesten çıkardığı ısıya kadar çok sayıda uğraşılması gereken problem var. Tam olarak söylemek gerekirse eliniz sürekli üzerinde olmalı. Dikkat etmezseniz, eliniz üstünde olmazsa cihaz üretim yapmıyor ama elektrik harcamaya devam ediyor. İşte yoğun elektrik tüketimi sebebiyle ve gerçekten inanamayacağınız kadar yoğun ısı sebebiyle ciddi yangın tehlikesini de unutmamak lazım. Şimdi başlasam ne yapardım Bitcoin konusunda? Aynı videolarında anlattığım gibi haftalık olarak, şartlar ne olursa olsun, kim ne derse desin, ister yüksek olsun ister düşük olsun, her hafta imkan dahilinde az az Bitcoin alır biriktirirdim. Bitcoin'e de şöyle değinmekte çok büyük fayda görüyorum. Şimdi eskiden yaptığım, şu an aklım olsa yapmayacağım veya şu an başlasam yapmayacağım başka ne var diye bir düşünsem, herhalde belli bir seviyeye gelene kadar çok daha az tatile, çok daha az gezmeye giderdim. Çok daha az tüketirdim. Bu arada geçmişte çok tükettiğimden değil ama minimalizmle ben çok geç tanıştım. Daha erken tanışsaydım, daha genç yaşlarda tanışsaydım muhtemelen daha fazla parayı yatırım ve para kazanmaya yöneltebilirdim. Bir öz eleştiriye başladım farkında olmadan. Muhtemelen daha az riskli ve daha az sert sporlar yapar, daha az sakatlanırdım. Birkaç tane ciddi sakatlığım var çünkü. Ve BES gibi, bireysel emeklilik gibi ileriye yönelik yatırımlara da daha erken başlardım. İşte hangi yatırım aracı olursa olsun, şimdi BES'te de bazı olumlu konuşanlar var, olumsuz konuşanlar var. Onları daha az dinlerdim. Ben direkt bir fiil yaptığı performansa bakardım. Bu arada çok uzun süredir sağlam bir okuyucuyum ben arkadaşlar. Çok sağlam kitap okurum. Herkese de bunu şiddetle tavsiye ederim. Ben para kazanma macerama bugün başlasam yine çok okurdum. Çok az bilinir, modern kölelikten kurtulmak konusunda beni en çok motive eden ve en çok hayal kurduğum diyeyim, sebep olan şey yat kat villa değildi. Bazılarınıza garip gelecek, bazılarınız gülecek ama ben modern kölelikten kurtulmaya çalışırken gözümün önünde hep şu vardı: hedefime ulaştığım zaman, istediğim kazanç seviyesine ulaştığım zaman, istediğim kadar kitap satın alabilecek kadar param ve istediğim kadar kitap okuyacak kadar zamanımın olmasıydı. İşte beni motive eden buydu. Ben hedefimi koydum, odaklandım, kilitlendim. Ne zamana kadar? Bunu başarana kadar. Eğer bugün sıfırdan başlasaydım, biraz önce saydıklarımı yapardım. aslında yani çok açık söylemek gerekirse ben de çok farklı bir yol izlemedim. Birazcık daha değişini izledim. Ben yaptım. Siz de yapabilirsiniz. Yeter ki karar verin, odaklanın, kilitlenin. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bana her konuda mehmethamdibol.com yani resmi internet sistem üzerindeki iletişim formundan ulaşabilirsiniz. Konu kısmına podcast yazmayı lütfen unutmayın. Daha çok kişiye ulaşabilmemiz ve içerik oluşturmak konusunda bizleri motive etmek için bu podcast'i hangi ortamda dinliyorsanız beğenmenizi ve daha önemlisi arkadaşlarınız ile paylaşmanızı önemli rica ederim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.